Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Günün sıcak gelişmelerini değerlendirmek üzere yeni bir Ankara rüzgarında karşınızdayım. 19 Kasım 2020 bugün bildiğiniz gibi herkesin uzun süredir beklediği Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleşti ve toplantı sonrasında yine son bir hafta 10 günden bu yana ağırlıklı ve yaygın şekilde oluşan beklentiler çerçevesinde 475 baz puanlık, diğer deyişle 4,75 puanlık bir politika faizi artışına gidildi. Bu çerçevede halen %10,25 olarak uygulanan, uzun süredir bu düzeyde kalan politika faizi %15 seviyesine yükseltildi. Aslında karar bir anlamda fiili durumun resmileştirilmesi demek. Nedenine gelince Merkez Bankası bir süredir faiz artışına gitmemek için, kurların dizginlenmesi için bir taraftan rezervlerini satarken diğer taraftan da dolaylı yollarla faiz artışı uyguluyordu. İşte geç likidite penceresi, diğer taraftan klasik aylık repo işlemleri gibi fonlama yöntemleriyle bir yandan politika faizini %11,25'te tutarken bu bahsettiğim arka kapı metotlarıyla %14'ü 15'i bulan faizlerle bankaları fonluyordu. Bugün alınan karar bir anlamda zaten piyasalar tarafından da politika uygulamalarının sadeleştirilmesi olarak yorumlandı. Yani 2-3 ayrı yöntemle piyasanın fonlanması, bankaların fonlanması, farklı faizlerin uygulanması yerine Merkez Bankası normalde olması gereken iç ve dış piyasaların mesajı olarak göreceği politika faizini %15'e yükseltti. Tabii daha önce uzun bir süredir özellikle ekonomi yönetiminde Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın istifası sonrasında yapılan yönetim değişiklikleri sürecinde 8-9 Kasım'dan bu yana böyle bir faiz artışı bekleniyordu. Hatta Cumhurbaşkanı'nın bazı ifadeleriyle bu faiz artışına onay verdiği söylenebilir. Çünkü AKP grubunda yaptığı konuşmada bunu ifade etmişti. Faizi enflasyon seviyesine çıkartma mecburiyetimiz var demişti. Ama dün de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ekonomi Şurası toplantısında yatırımcımızı faize ezdirmemeliyiz diyerek bir anlamda kafa karıştırdı. Acaba bugünkü politika kurulundan farklı bir karar çıkar mı, yeni bir müdahale mi söz konusu olacak sorular ortaya çıkmıştı. Ama dediğim gibi yeni başkan Naci Ağbal'a en azından bu konuda bir onay verildiği zaten ağırlıklı görüş şeklindeydi ve bu gerçekleşti. Şimdi fiili durumun resmileşmiş olması dedik bu faiz artışına. Asıl bundan sonra ne olacağını, çünkü zaten iç ve dış piyasalar, uluslararası yatırım bankaları, yatırım danışmanlığı şirketleri böyle bir faiz artışı olacağını müşterilerine duyurarak Türk lirası enstrümanlarına geçmelerini tavsiye etmişlerdi. Şimdi bundan sonra faiz artışları devam edecek mi? Merkez Bankası'nın bağımsızlığına, alacağı para, döviz, faiz kararlarına Cumhurbaşkanı'nın müdahaleleri olacak mı? Bu önem kazanmış durumda. Çünkü hala Merkez Bankası'nın itibarı, bağımsızlığı konusunda bir takım kafalarda soru işaretleri var. Bugüne kadar bağımsızlık konusunda da, öngörüsler konusunda da sıkıntılar yaşanıyordu. Şimdi bu kararlılığın sürdürülmesi gerekiyor. Yani faiz artışlarına devam edilmesi gerekiyor. En azından birkaç ay daha. Çünkü Para Politikası Kurulu açıklamasına bakıldığında enflasyonun yükseleceği yönünde bir beklenti var. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur tezini bir anlamda çürüten ifadeler var Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı yeni Merkez Bankası Başkanı'nın ve yeni Hazine Maliye Bakanı'nın bağımsız hareketlerine ne kadar izin verecek? Çünkü bu faiz artışının etkileri öncelikle kredi ve mevduat faizlerinin de yükselmesi anlamına geliyor. Bu krediye talebin azalması, yatırım maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla ihtiyaç kredileri azalacak, tüketim ve harcamalar azalacak, ekonomi bir daralma ve küçülme dönemine girecek. Nitekim Merkez Bankası da yaptığı açıklamada net ve güçlü bir parasal sıkılaşma dönemine geçiyoruz dedi. Bu piyasalardan nakdin çekileceği ve kredilerin azalacağı anlamına geliyor. Yani Türk lirası yüksek faiz artışlarıyla desteklenerek değerlendi değerlendirilecek, değerli konuma gelecek. Ama Türk lirasının değerlenmesi bir yandan da ihracat ürünlerinin pahalanması, ithalatın ucuzlaması anlamına geliyor. Yani böyle bir handikap söz konusu. Cumhurbaşkanı dediğim gibi bu ikilemde nasıl bir tavır sergileyecek ekonomi yönetimine ve kurumlara karşı? Tabii aslında bu bedel ödenir miydi? Daha önce faizler bu kadar baskılanmasaydı, kurları belli bir seviyede tutmak için Merkez Bankası rezervlerinin 120 milyar dolar tutarında bir satışa izin verilmemiş olsaydı, bugün çok daha farklı bir noktada olabilirdi Türkiye ekonomisi. O yüzden de şimdi önümüzdeki dönemde kısa süreli etkisi olabilecek bu politika faizi artışının başka yan desteklerle, alınacak acil tedbirlerle desteklenmesi gerekiyor. Burada da Cumhurbaşkanı'nın ekonomi, demokrasi ve hukuk reformları, bu konularda seferberlik başlatma açıklamalarının ne ölçüde gerçekçi olacağı tartışmalı. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden eski Meclis Başkanı, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in bugün açıklamaları vardı. Kimse reform beklemesin diyor Cemil Çiçek. Reform sözcüğü artık çok eskidi. Bundan sonra zaten ne reform yapılacak diyor. Dolayısıyla bu biraz da daha önce muhalefetin dile getirdiği gibi Cumhurbaşkanı'nın sanki bir yönetim değişikliğiyle bir iktidar değişikliği yaşanmış gibi biraz ortalığı suhulete kavuşturma, yumuşatma, bir farklı ortam ve zemin yaratma, atmosfer oluşturma çabalarının, diğer deyişle de günü kurtarma çabalarının bir ürünü olarak yorumlanıyordu ağırlıkla. Şimdi önümüzdeki günlerde bu vaatlerin ne kadar gerçekçi olduğunu göreceğiz. Tabii bununla ilgili bazı kriterler de söz konusu. O da iç politikada yaşanıyor. Örneğin iç politikada ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak son birkaç gündür eskici ülkücü mafyanın önde gelen isimlerinden Alaaddin Çakıcı'nın tehdit ve hakaretleri söz konusu. Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler ediyor. İnfaz yasasıyla Çakıcı serbest kalmıştı. 48 saattir iktidar cephesinden, İçişleri ve Adalet Bakanlıklarından, yargı cenahından bu açıklamalara yönelik bir eylem, bir hareket gelmedi. Bir suskunluk söz konusu ama Alaaddin Çakıcı dün de açıklamalarını sürdürdü. Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidarın üçüncü ortağı mafyadır dedi ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu da suç duyurusunda bulundu. Şimdi bu suç duyurusu ne kadar sürede işleme konulacak, nasıl bir işlem yapılacak bunu göreceğiz. Kaldı ki Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma açıldığını yönelik açıklamanın AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan gelmesi ilginç. Çünkü Cumhurbaşkanlığı uzun süredir sessiz, Meclis Başkanlığı uzun süredir sessiz. Yani ana muhalefet liderine yönelik böyle bir tehdit ortadayken iktidar kanadından ses çıkmaması çok dikkat çekici. 24 saat sonra Bahçeli bir açıklama yaptı ve Alaaddin Çakıcı'yı sahiplendi. Benim dava arkadaşımdır dedi. Kendisi ülkücü bir kişinin oğludur dedi. Dolayısıyla ben Kılıçdaroğlu'na Çakıcı'yı ezdirmem mealinde bir çıkış yaptı. 48 saat sonra iktidar ittifakı içerisinde AKP'nin suskun kalması, yargı ve bakanların suskun kalması ama MHP'nin Çakıcı'yı sahiplenmesi, bu noktada iktidar içinde de bir pazarlık, bir çatlak olduğu şeklinde yorumlanabilir. Nedenine gelince Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokrasi ve özgürlükleri genişletme, hukuk devletini güçlendirme vaatlerinin MHP tarafından onaylanmadığı şeklinde yorumlanabilir bu hamle. MHP Alaaddin Çakıcı üzerinden şayet iktidar bu yönde yasalar meclise getirirse destekleyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederek dolaylı bir şekilde de Erdoğan'a mesaj vermiş oluyor benim değerlendirmeme göre. Yani bu adımları atarsan, işte cezaevleri boşalırsa, özgürlükler genişletilirse, hukukla ilgili olarak farklı adımlar atılırsa, bizim onaylamadığımız adımlar atılırsa biz de bunun karşılığında farklı senaryolar devreye sokarız mesajı Çakıcı üzerinden iktidara ve bir yanıyla da ana muhalefete veriliyor. Kılıçdaroğlu'na HDP Genel Eş Başkanı Mithat Sancar'dan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan destek telefonları geldi ve onlar da bir siyasi liderin, ana muhalefet partisi liderinin mafya tarafından tehdidine, iktidarın suskun kalmasının hukuk alanında reform vaatlerinin inandırıcılığını yok ettiğini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı buna karşı çıkmalıydı diyorlar. Ama dediğim gibi bununla ilgili gelişmeler önümüzdeki günlerde daha somut bir şekilde görülecek. Bugün Muharrem Erkek'in bir açıklaması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı hem Çakıcı'yı hem iktidara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Ama asıl bence dikkat çeken sözleri, mecliste şu anda 1190 fezleke var dedi milletvekilleri hakkında. Yani 600 milletvekili olduğunu varsayarsak bu şu anlama geliyor. Neredeyse ortalama milletvekili başına 2 fezleke düzenlenmiş savcılıklarca. Tabii iktidar ittifakının milletvekillerini bunun dışında tutarsak muhalefet milletvekilleri için her birisine ortalama kişi başına 4-5 tane fezleke düşüyor. Meclis bir suç makinesi gibi algılanıyor dedi Muharrem Erkek. Yani milletvekilleri sanki bir suç makinesi. Hatlarında 1190 tane dosya düzenlenmiş, suç dosyası düzenlenmiş. Böyle bir sistemde siz çıkmışsınız ortaya. Adaletten, hukuktan, hukuk reformundan söz ediyorsunuz. Dolayısıyla bunların hiçbirisi inandırıcı değil dedi. Bu da bir not olarak benim önümde duruyor. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yeni gelişmelerle tekrar karşınızda olacağım. Sevgili Ahval dinleyicileri, ben Zülfikar Doğan. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.